Ayrım 3, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 26. Adam terliklerini sürüyerek odaya döndü. Ellerinde yeşil plastik bardaklar vardı. Bazı benzin istasyonlarında depoyu tam doldurtan müşterilere bu bardakları armağan ediyorlardı. Adam bardağın birini Todd'a uzattı. Buraya geldikten sonra ilk 5 yıl The Fresnin seçmiş olduğu hisse senetleri sayesinde rahat rahat yaşadım. Fakat sonra bu evi ve Big Sur yakınındaki küçük yazlığı almak için altın kibrit hisselerimi satmam gerekti. Sonra enflasyon oldu, mali kriz, yazlığı sattım. Birer birer hisse senetlerini elimden çıkardım. Hem çoğu inanılmayacak kadar büyük para getirdi. Keşke daha fazla hisse alsaymışım. Fakat diğer bakımlardan iyi korunduğumu sanıyordum. O hisse senetlerini kazancı da zararı da büyük olabilecek bir yatırım diye düşünmüştüm. Dişsiz ağzından tıslamaya benzer bir ses çıktı ve parmaklarını şaklattı. Siz Amerikalılar bunları böyle sayıyorsunuz. Todd sıkılmıştı. Buraya Dussander'in para konusunda sızlanmasını, hisse senetlerini anlatmasını dinlemeye gelmemişti. Dussander'a şantaj yapmak Todd'un aklının köşesinden bile geçmemişti. Para mı? Parayla ne yapabilirdi ki? Hem harçlığı hem de gazete dağıtmaktan kazandığı para vardı. Paraya daha fazla gereksinmesi olursa gidip birkaç kişinin bahçesindeki çimleri biçerdi. Todd bardağı dudaklarına götürürken durakladı, sonra hayran hayran gülümsedi. Benzincinin armağanı olan bardağı Dussander'a uzattı kurnazca. "Önce siz bir iki yudum için," dedi. Dussander bir an anlamayan gözlerle ona baktı, sonra kanlı gözleri yuvalarında döndü. "Grüß Gott!" Bardağı alıp iki yudum içerek geri verdi. "Bak, soluk almakta güçlük çekmiyorum, parmaklarımla boğazımı sıkmıyorum, acı badem kokusu da yok. Bu süt çocuk, süt. Dairy Lay çiftliğinin sütü. Kartonun üstünde gülümseyen bir inek resmi var." Todd ihtiyatla ona baktıktan sonra sütten küçük bir yudum aldı. Evet, bunda süt tadı vardı. Ama artık eskisi gibi susuzluk hissetmiyordu. Bardağı masaya bıraktı. Dussander omuz silkerek kendi bardağını ağzına götürdü. Birkaç yudum içerek ağzını şapırdattı. "Todd, schnapps mı?" diye sordu. "Bourbon viski, çok iyi ve ucuz." Todd şaşkın şaşkın parmaklarını Blue Jean'in dikişlerinde gezdirdi. "Dussander, demek sen de büyük bir kazanç sağlamaya karar verdin," diye mırıldandı. "Televizyondaki oyunlarda nasıl diyorlardı?" "Evet, şantajla para koparma, eğer istediğin buysa." Fakat Todd çocuklara özgü şekilde neşeli bir kahkaha attı, başını salladı. Konuşmaya çalıştıysa da başaramadı, gülmesine engel olamıyordu. "Yok canım." Dussander Todd'la konuşmaya başladığının beri ilk kez korktu, rengi kül gibi olmuştu. İçkisinden bir yudum daha alarak yüzünü buruşturdu, titredi. "Öyle olmadığını anlıyorum, yani para sızdırmak niyetinde değilsin. Fakat gülmene karşı yine de benden zorla bir şey almak istediğin belli. Ne istiyorsun? Neden buraya gelip ihtiyar bir adamı rahatsız ediyorsun? Bir zamanlar Nazi'ydim, hatta bir SS. Şimdi sadece ihtiyarım ve bağırsaklarımı çalıştırabilmek için fitil kullanmam gerekiyor. Onun için benden ne istiyorsun?" Todd kendini toplamıştı. Dussander'a açık ve korku veren bir içtenlikle baktı. "Ne mi? Olanları dinlemeyi istiyorum tabii. Hepsi bu kadar. Bütün istediğim bu. Sadece bu." Dussander, "Dinlemek mi istiyorsun?" dedi. İyice şaşırmıştı. Todd öne eğilerek güneşten bronzlaşmış kollarını dizlerine dayadı. "Evet, o idam mangaları, gaz odaları, fırınlar, kendi mezarlarını kazıp sonra bunun içine girmek için yanında bekleyen adamlar." Dilini çıkarıp kuruyan dudaklarını yaladı. "O sınavlar, o deneyler, her şey, o bilgileri istiyorum." Dussander ona sakin bir hayretle bakıyordu. Bir veteriner de arka arkaya çift başlı yavrular doğuran bir kediye ancak böyle bakabilirdi. Hafif sesle, "Sen bir canavarsın," diye fısıldadı. Todd burun kıvırdı. "Okuduğum kitaplara göre canavar sizsiniz Bay Dussander, ben değilim. Onları fırınlara yollayan ben değil, sizsiniz. Siz patine gelmeden önce günde 2000 kişi fırınlara gönderiliyordu. Siz oraya geldikten sonra günde 3500 kişiyi fırınlara gönderdiniz. Ruslar gelip size engel olana kadar da bu işi yaptınız. Himmler sizin becerikli bir uzman olduğunuzu söyleyerek bir madalya verdi. Şimdi bana canavar diyorsunuz ha? boş versenize. Dussander sinirlenmiş de. Bütün bunlar pis bir Amerikan yalanı. Bardağını masaya vurunca eline ve yere içki döküldü. O sorunu yaratan ya da buna çare bulan ben değilim. Bana emirler verildi ve ben bunları yerine getirdim. Todd'un tebessümü genişledi. Artık arsızca sırıtıyordu. Dussander, ah biliyorum Amerikalılar her şeyi abartırlar diye söylendi. Fakat sizin kendi politikacılarınızın yanında bizim Doktor Goebbels anaokulunda resimli kitaplarla oynayan bir çocuk gibi kalır. Onlar ahlaktan söz ederlerken çocuk ve yaşlı kadınları napalm bombasıyla yakıyorlar. Askere gitmeyi reddedenlere korkak ya da barışçı hippi diyorlar. Emirleri yerine getirmeyi reddettikleri için gençler ya hapse atılıyor ya da bu ülkeden kovuluyorlar. Bu ülkenin Asya'daki tarihsiz macerası aleyhinde gösteriye kalkanlar da sokaklarda coplanıyorlar. Masum insanları öldüren askerlerinize devlet başkanınız madalya takıyor. Çocukları süngüleyen, hastaneleri yakan o adamları burada törenlerle karşılıyorsunuz. Onların onuruna ziyafetler veriliyor. Bardağı alıp Todd'a doğru kaldırdı. Sadece kaybedenler emirlere itaat ettikleri için savaş suçlusu olarak yargılanırlar. İçkiyi içti ve birden öksürmeye başladı. Bu yüzden yanakları biraz pembeleşti. Todd bu sözler sırasında rahatsız rahatsız kıpırdanmıştı. Dussander'in siyaset konusundaki fikirlerine aldırdığı yoktu. Dussander'in hisse senetleri gibi politika ile ilgili düşünceleri de onun için önemsizdi. Zaten insanların bir şeyler yapabilmek için siyaseti icat ettiklerine inanıyordu. Bu tıpkı geçen yıl ellerini Sharon Ackerman'ın elbisesinin altına sokmak istemesine benziyordu. Sharon böyle yapmasının doğru olmadığını söylemişti. Ama Todd kızın sesinden bu durumdan heyecanlandığını anlamıştı. O zaman büyüdüğünde doktor olmayı istediğini anlatmıştı. Bunun üzerine kız onun istediği şeyi yapmasına izin vermişti. İşte bu politikaydı. Şimdi o kadınları köpeklerle çiftleştirmeye çalışan, aynı anda ölüp ölmeyeceklerini anlamak için ikizleri buzdolabına sokan, elektroşok tedavisi, anestezisiz ameliyat yapan doktorları, istediği kadar kadının ırzına geçen Alman askerlerini dinlemek istiyordu. Geri kalanı insanın o bittiği şeyleri gizlemek için uydurulan bilgilerdi. Emirleri yerine getirmeseydim ölürdüm. Dussander kesik kesik soluyor, gövdesi ileri geri giderken sallanan sandalye gıcırtılı sesler çıkarıyordu. Adamın etrafında alkol kokusundan bir bulut oluşmuş gibiydi. İnsanı daima sürebilecekleri Rus cephesi vardı, öyle değil mi? Liderlerimizin deli olduğunu kabul ediyorum, fakat insan delillerle tartışamaz. Özellikle onların en çılgını şeytan kadar talihliyken bunu yapamaz. O deli çok iyi planlanan bir suikasttan kıl payıyla kurtuldu. Onu öldürmeye yeltenenleri piyano teliyle boğdular. Hem de ağır ağır boğarak öldürdüler. Onların ölüm çırpınışları da seçkin takımın görüp bilgi edinmesi için filme alındı. Todd dayanamayarak bağırdı. Tamam, güzel, filmi siz gördünüz mü? Evet, gördüm. Rüzgardan kaçmayı istemeyen ya da bundan kaçamayan ve fırtınanın dinmesini bekleyenlere ne olduğunu hepimiz gördük. Ondan sonra yaptıklarımız doğruydu. O zaman ve o yerde doğruydu bunlar. Yine de aynı şeyleri yaparım. Fakat, gözleri bardağına gitti, boşalmıştı. Fakat bunlardan söz etmeyi, hatta bunları düşünmeyi bile istemiyorum. Biz hayatta kalabilmek için bunları yaptık. Hayatta kalmaya çalışanların yaptıkları da hiçbir zaman hoş değildir. Bazen düşlerimde... Televizyonun üstündeki paketten bir sigara aldı. Evet, o yıllardır o düşleri görüyorum. Karanlık ve karanlığın içinden gelen sesler. Traktör motorlarının, buldozerlerin omurtuları. Donmuş toprağa ya da insanların kafataslarına vurulan tüfek dipçikleri. Düdükler, sirenler, patlayan tabancalar, çığlıklar. Furgonların kapılarının soğuk kış günlerinde açılması, sonra düşlerimde bütün sesler kesiliyor. Karanlıkta tüm gözler açılarak bir yağmur ormanındaki hayvanların gözleri gibi parlıyor. Ben uzun yıllar o ormanın kenarında yaşadım. Bu yüzden düşlerimde hep o ormanın kokusunu duyuyor, onu hissediyorum. Uyandığımda kalbim göğsümü delecek gibi çarpıyor, kan ter içinde kalıyor ve çığlıklarıma engel olmak için elimi ağzıma bastırıyorum. O zaman bu düş değil, gerçek diye düşünüyorum. Brezilya, Paraguay, Küba. Aslında düş olan bu yerler. Gerçekte ben Patin'deyim. Ruslar da bugün dünden daha yakındalar. Bazıları Rusların 1943'te sağ kalabilmek için donmuş Alman cesetlerini yediklerini anımsıyorlar. Şimdi de sıcak Alman kanı içmeyi istiyorlar. Böyle söylentiler vardı oğlum. Rus askerlerinden bazıları Alman sınırını geçer geçmez yakaladıkları savaş esirlerinin gırtlaklarını kesmiş ve bir çizmeye doldurdukları kanları içmişlerdi. Uyanınca şöyle düşünüyorum, bu iş devam etmeli. Burada yaptıklarımızın kanıtı olmadığına göre ya da pek az kanıt olduğuna ve dünyadaki insanlar da buna inanmayı istemediklerine göre iş devam etmeli. Yaşayabilmemiz için bu iş devam etmeli. Todd büyük bir dikkat ve ilgiyle adamı dinliyordu. Anlatılanlar çok iyiydi doğrusu ama o ileriki günlerde daha olağanüstü şeyler duyacağından emindi. Dussander'i biraz dürtmek yeterli olacaktı. Ne kadar da talihliydi. Dussander yaşındaki adamların çoğu bunamıştı. Dussander sigarasından derin bir nefes çekti. Daha sonra düşler yok oldu. Fakat bazı günler Patin'den birini gördüğümü sanıyordum. Gördüklerim de hiçbir zaman muhafızlar ya da subaylar değil, mahkumlardı. 10 yıl önce Batı Almanya'da bir öğleden sonrasını anımsıyorum. Otoyolda bir kaza olmuş, bütün arabalar yerinde kalmıştı. Ben Morris'imde oturmuş, radyoyu dinliyor ve arabaların yürümesini bekliyordum. Yan şeritteki eski Simca'nın direksiyonundaki adam bana bakıyordu. 50 yaşlarında vardı ve hastaya benziyordu. Yanağında bir yara izi olduğunu fark ettim. Bembeyaz, kısa saçları kötü kesilmişti. Başımı çevirdim. Dakikalar geçiyor, arabalar kımıldamıyordu. Yan gözle Simca'daki adama bakmaya başladım. Her göz atışımda onun beni süzdüğünü gördüm. Gözleri yuvalarına çökmüştü ve yüzü ölüm kadar hareketsizdi. Onun Patin'de kalmış olduğuna inandım. Orada kalmış ve beni tanımıştı. Dussander eliyle gözlerini sildi. Kaçtı ve adam palto giymişti. Fakat arabadan inerek yanına gidip paltosunu çıkarttıracak, gömleğinin kolunu sıvatacak olursam kolundaki numarayı göreceğimden emindim. Neyse arabalar hareket etti, Simca'dan uzaklaştım. O trafik sıkışlığı 10 dakika daha sürseydi arabadan inecek ve o adamı Simca'dan çıkarıp numarası olsa da olmasa da dövecektim. Bana böyle baktığı için onu dövecektim. Bu olaydan kısa süre sonra Almanya'dan temelli ayrıldım.
Akıllılık etmişsiniz.
Dussander omuz silkti. Her yerde durum aynıydı. Havana, Mexico City, Roma. Biliyorsun Roma'da 3 yıl kaldım. Bir adamın bir kahvede cappuccino içerken bana baktığını, otel lobisinde bir kadının elindeki dergiden çok benimle ilgilendiğini, bir lokantada bir garsonun başkalarına servis yaparken durmadan bana göz attığını görürdüm. O insanların beni incelediklerine inanırdım. Her gece aynı düşü görürdüm. O sesler, o orman, o gözler. Fakat Amerika'ya gelince bunları aklımdan çıkardım. Sinemaya gidiyorum. Haftada bir dışarıda yemek yiyorum. Floresan lambalarının çok iyi aydınlattığı, tertemiz kafeteryalardan birinde yemek yiyorum. Evimde bilmeceleri çözüyor, çoğu berbat olan romanları okuyor ve televizyon seyrediyorum. Geceleri de uykum gelene kadar içiyorum. Artık o düşü görmüyorum. Süpermarket, kitaplık ya da tütüncüde biri beni süzecek olursa bunu beni büyük babasına veya eski öğretmenine ya da eski oturdukları yerdeki komşuya benzettiği için yaptığını düşünüyorum.
Çocuğa bakarak başını salladı.
Patin'de olanlar benim değil, başka birinin başına geldi.
Tut harika diye bağırdı. Olanların hepsini dinlemek istiyorum.
Dussander sıkı sıkı yumduğu gözlerini açtı. Anlamıyorsun, ben bunlardan söz etmek istemiyorum.
Fakat anlatacaksınız. Anlatmazsanız herkese kim olduğunuzu söylerim.
Rengi kül gibi olan Dussander ona baka kaldı. Bir gün beni zorlayacaklarını biliyordum.
Todd, bugün gaz odalarını dinlemek istiyorum diye devam etti. Mahkumları öldürdükten sonra nasıl fırınladığınızı bilmeliyim.
Tatlı tatlı gülümsedi.
Fakat hikayeye başlamadan önce dişlerinizi takın. Dişleriniz ağzınızdayken daha iyi görünüyorsunuz.
Dusander denileni yaptı. Todd'un öğle yemeğine gitme saati gelene kadar gaz odalarını anlattı. Fakat her sefer genel olarak konuşmaya kalktığında Todd öfkeyle kaşlarını çatıyor ve adamın belirli şeyleri açıklaması için bazı sorular soruyordu. Dusander anlatırken epey içti. Hiç gülmüyordu yüzü. Oysa Todd gülümsüyordu. İkisi için yeterli olacak kadar neşeliydi. İkinci bölüm. Ağustos 1974. Dusander'in arka verandasında bulutsuz masmavi gökyüzünün altında oturdular. Todd Blue Jean basket ayakkabıları ve takım formasının üstünü giymişti. Dusander'in üstünde bol bir gri gömlek, askıya tutturulmuş eski biçimsiz bir haki pantolon vardı. Todd onun hala berduş şarapçılara benzediğini düşünüyordu. Adamı çok aşağı görmekteydi. Dusander evdeyken böyle giyinmemeliydi. Bu konuda bir şeyler yapacaktı. Bu kılık hikayelerin tadını kaçırıyordu. İkisi Todd'un getirdiği hamburgerleri yiyorlardı. Todd Coca-Cola içerken Dusander de Bourbon viskisini yudumluyordu. Yaşlı adamın sesi yükselip alçalıyor, zaman zaman duyulmaz oluyordu. Kanlı soluk mavi gözleri daima hareketliydi. Onları gören biri büyük baba ve torun sanabilirdi. Dusander bütün anımsadığım bu diyerek sözlerini bitirip hamburgerini ısırdı. McDonald's'ın sosu çenesinden süzüldü. Todd yumuşak bir ses tonuyla mırıldandı. Bundan daha iyisini yapabilirsin. Dusander içkisinden bir yudum aldı, sonunda hırlar gibi konuştu. Üniformalar kağıttan yapılmıştı. Bir mahkum ölünce üniforması giyirebilecek durumdaysa bir başkasına veriliyordu. Bazen bir kağıt üniformayı 40 mahkum giyiyordu. Tutumluluğum yüzünden beni çok takdir ettiler.
Kim? Glücks mü?
Himmler.
Fakat Patin'de bir giysi fabrikası olduğunu geçen hafta anlatmıştın. Üniformaları neden orada yaptırmadın? Mahkumlar bunları yapabilirlerdi.
Patin'deki fabrikanın görevi Alman askerleri için üniforma yapmaktı. Bize gelince...
Adamın ses tonu bir an hafifledi.
Biz rehabilitasyon işinde değildik.
Todd tatlı tatlı gülümsedi.
Bugünlük bu kadar yeter mi? Lütfen, boğazım ağrıyor.
Todd gülümsemeye devam etti.
Öyleyse fazla sigara içmemelisin. Bana üniformalar hakkında biraz daha bilgi ver.
Hangilerinin üniforması? Mahkumların mı, SS'lerin mi?
Dusander'in sesinden kaderine razı olduğu belliydi. Todd o tatlı gülümseyişle ikisini de anlat dedi.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.